Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Hasbihal programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından bizleri dinleyen sevgili dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. 105.0 İstanbul'dan sizlere sesleniyoruz. Bendeniz Yusuf Goncagül.
Bendeniz Surlan Şen.
Sizlerle Hasbihal programını sunmaya çalışacağız.
Evet, yeni frekansımız ve yeni sezonda kıymetli dinleyenlerimizle birlikteyiz.
Evet, ilk programımız bu sene. Yaklaşık 4 senedir değil mi?
Evet.
Hasbihal programını sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz Erkam Radyo'dan. Radyonun kuruluşlarından itibaren, aylarından itibaren sizlerle birlikte olma gayretindeyiz. Her hafta biz değerli konuğumuzu burada sizlerle buluşturuyoruz. Bu hafta da yani sezonun ilk Hasbihal'inde Hamit kardeş abimiz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz abi.
Hoş geldin.
Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum bütün dinleyicilerimize. Programın yeni sezonunun hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Allah razı olsun abi. Hamit abi gazeteci aynı zamanda.
Evet.
Çeşitli haber sitelerinin kuruluşundan itibaren bulundu.
Editörlük aşamalarında
bulundu. Aynı zamanda Genç Dergimiz'de yazıyor. Ve hatırat okumaları var yine. Uluslararası Genç Derneği bünyesinde yapılan. Şöyle yapalım abi, biz programımıza gelen larımızdan biz sizleri tanıyoruz ama dinleyenlerimiz de sizleri daha iyi tanısın diye bir bölümümüz var böyle.
Sizin dilinizden.
Bak, sizin dilinizden sizi tanıyabilir mi dinleyicilerimiz?
Hamit kardeş, Batmanlıyım. İlkokul ve ortaokul, liseyi Batman'da ve Diyarbakır'da okuduktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldim. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştıktan sonra medya sektörüne geçiş yaptım. Dünyabülteni.net internet haber sitesinde uzun yıllar çalıştım. Ardından Akif Emre'nin kurduğu Haberiyat'ta Yazı İşleri Müdürlüğü yaptım. Akif Emre'nin vefatıyla, Allah rahmet eylesin, siteyi ne yazık ki devam ettiremedik. Kapandı. Geçtiğimiz haftalarda İlke ve İlmi Etütler Derneklerinin kurumsal iletişim yöneticiliğine atandım. Halen İlke Derneği bünyesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun yanında Genç Dergisi'nde, Okur Dergisi'nde arada yazı yazmaya çalışıyorum. Uluslararası Genç Derneği bünyesinde 2 sene önce başlattığımız hatırat okumalarının 3. sezonuna geçtik. Bu sezon İbn Battuta seyahatnamesini okuyoruz. Bir dönem devam edecek muhtemelen seyahatnameyi bitirmek. Sonrasında yeni hatırat kitaplarıyla devam edeceğiz inşallah.
Eyvallah abi. Hayırlı mübarek olsun işleriniz. Rast kesin inşallah. Tabii Hasbihal programında biz aynı zamanda böyle bir musiki arası veriyoruz arada. Güzel ezgiler, ilahiler seslendiriyoruz. Güzel bir programa vesile oluyor. Sizin Genç Dergisi ile birlikteliğiniz ne zamandır? Bundan belki bahsedebiliriz biraz.
Genç Dergisi ile birlikteliğim 2010'dan beri devam ediyor. Lütfü Arslan abinin 19 buluşmalarına katılmıştım 2010 itibariyle. O günden sonra da bir şekilde organik bağım oluştu ve devam etti. Okur Dergisi'nin kuruluşunda bulunduk. Halen de yayın kurulu üyeliğini devam ettiriyorum.
Elhamdülillah. Hatırat okumalarında neler oldu abi? Neler okudunuz? Şu anda ne aşamadayız?
Hatırat okumalarında şöyle, başladığımız zaman bu şekilde devam ettireceğimizi, bu kadar başarılı bir şekilde yürütebileceğimizi düşünmemiştim doğrusu.
Birkaç yıldır da devam ediyor.
Evet, 3. yılına başladık. Evet. Ağustos 2015'te başladık. Geçtiğimiz sezon Haziran'da ara verdik. Şimdi yine başladık Ekim ayında. Ağustos 2015, Haziran 2017 arasında 25 kitap okuduk. Ki hakikaten çok büyük bir başarı.
Türkiye kaç kişilik bir ekip abi?
Ortalama 10 diyelim. 15-20 olduğu da oluyor. Bazen 7-8-6-7 olduğu da oluyor. Yani 2 sene içerisinde, 2 sene dolmadan 25 kitabın okunmuş olması, ki bunların arasında epey geniş hacimli kitaplar var. Cemal Paşa'nın, Enver Paşa'nın hatıratlarını okuduk. Onun yanında Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi'nin hatıratını okuduk. Rıza Tevfik Bölükbaşı, ki Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden ki ve Osmanlı'nın son döneminde yaşayan önemli siyaset ve devlet adamlarından bir tanesi. Onun hatıratını okuduk. Bu şekilde 25 tane farklı dönemlerden hatırat okuduk. Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde. İnsanlar ayda bir kitap bitirmiyorlar Türkiye ortalamasında. Fakat biz 2 sene dolmadan katılımcı arkadaşlara 25 kitabı bitirdik hamdolsun.
Maşallah.
Ve bunların üzerinde de konuştuk, tartıştık, kitapların kritiğini yaptık.
Daim olsun inşallah.
Amin inşallah.
Özellikle hocam bu dönemde okumak zor tabii.
Ya elbette internet çağıyla birlikte daha zor oluyor. Özellikle Twitter'ın yaygınlaşmasıyla. İnsanlar 140 karakterlik basit şeyleri okumayı daha çok tercih ediyorlar. Kitap okumak daha zorlaştı.
Biraz daha böyle ne derler, popülaritesi yüksek. Hani biraz daha böyle eğlenceli, o tarz evet, böyle içerikler olan şeyler okunuyor.
Yani kitaplarda da böyle popüler evet, kültür kitapları var.
Çok satıyor.
Yani hemen çok satan diyeceğimiz 2-3 saatte okunabilen romanlar. Aslında ama hiçbir şey vermiyor. Okurken büyük keyif alıyorsunuz. Fakat kitabı bitirip kapattıktan sonra ben ne anladım, ne öğrendim, bu kitaptan bana ne kaldı dediğinizde kocaman bir hiç cevabını vereceğimiz kitaplar okunuyor ne yazık ki daha çok.
Kesinlikle.
Bu anlamda yönlendirmeler yapılması gerekiyor değil mi abi?
Ya elbette. Yani popüler kültürün etkilerine karşı kesinlikle gençleri, çocukları yönlendirmemiz gerekiyor.
Okur ve dergisi de zannediyorum bunun
Okur
için
Okur dergisi zaten de bunun için kuruldu ve iyi yönlendirme yapılması gerekiyor. Çok güzel kitaplar basılıyor. Çok iyi kitaplar yayınlanıyor. Bunlardan haberdar etmek gerekiyor. İnsanların bunlara ulaşmasını kolaylaştırmak gerekiyor. Büyük işler düşüyor hakikaten bu manada hem Genç Dergisi'ne, Okur Dergisi'ne.
Evet. Okur'un yayın kurulunu dediniz aynı zamanda.
Evet.
Okur'da neler oluyor abi başka? Üsküdar'dasınız. Evet. Üsküdar'da Genç Dergisi'nin alt tarafında yeni bir yeriniz oldu.
Evet. Okur Dergisi'nin 3. sayısını çıkardık. Bir de hakikaten bir sayı gibi diyebileceğimiz bir tanıtım sayısı vardı. 4 sayıyı çıkardık. Ve çok ciddi güzel geri dönüşler aldık. Satışlara yansıdı mı bu? Tam istediğimiz gibi olmadı. Ama onun da henüz 3. sayısını çıkarmış bir dergi için ileride daha iyi olacağını düşünüyorum. Karşılık bulacaktır.
İnşallah.
Çok iyi yazarlarımız var. Suavi Kemal Yazgıç yazıyor. Fatih Andı yazıyor. Çok değerli insanlarla röportaj yapılıyor. Yusuf Kaplan'la yapıldı röportaj. Farklı farklı isimlerle yapıldı. Büyük yazarların okuma serüvenlerine yer veriliyor. Basılmayan ama bir şekilde temin edilip artık basılmayan ama bir şekilde temin edilip okunması gereken kitaplardan söz ediyoruz. Yani okumanın büyük bir eylem gerektirdiğini, önemli bir eylem gerektirdiğini ve insana çok şey kattığını hatırlatmaya çalışıyoruz Okur'da. İnşallah muvaffak oluruz.
İnşallah. Özellikle bu popüler kültürün ürünlerinde büyük yönlendirmeye ihtiyaç var. Şimdi popüler kültürün bir sürü ürünü var. Ama hangisinden? Biraz önce bahsettiğiniz gibi evet, okuyup bir hiç elde etmek var. Evet. Bir de okuyup hakikaten evet, popüler kültürün ürünü de olsa
ya
bir manaya
yani
kavuşmak.
Yani popüler
var
kültür derken aslında benim bir şey ifade etmediği halde insanlara evet, bir tüketim malzemesi olarak sunulan kitaplar var. Fakat popüler kültürü popüler olup da çok iyi şeyler kazandıran, insana önemli şeyler katan eserler de yayınlanmıyor değil tabii ki Okur Dergisi'nde bunlara değer veriyoruz.
Evet. 3 ayda bir çıkan Okur Dergimiz inşallah hayırlara vesile olur abi.
İnşallah. Amin.
İnşallah. Evet, bir eserle devam edelim mi? Sevgili dinleyenler, Hasbihal programındayız Erkam Radyo'da. Hamit kardeş konuğumuz. Kitap dünyasından biraz bahsettik. Editörlük ve gazetecilik bölümlerinden gireceğiz biraz. Medyadan bahsedeceğiz. Kültür sanat politikalarından bahsedeceğiz. Birçok konuya değineceğiz bu akşam. Sizlerle birlikte olmaktan keyif duyuyoruz. Şimdi bir Ömer Karaoğlu ezgisiyle sizlere seslenmek istiyoruz.
Dün gece, geceyle söyleştim yine ben. Dün gece, gece söyledi olacak olanı. Dün gece, geceyle söyleştim yine ben. Dün gece, gece söyledi olacak olanı. Dedi bak şu koca adalar, adım adım yürüyecek şu kabirlerde. Uyuyanlar dirilecek dedi bak. şu koca dağlar. Adım adım yürüyecek şu kabirlerde. Uyuyanlar dirilecek dedim ah, dedim eyvah. Bize kim yardım edecek dedi Allah, dedi Allah. İllallah dedim ah, dedim eyvah. Bize kim yardım edecek dedi Allah, dedi Allah. İllallah. Dün gece, geceyle söyleştim yine ben. Dün gece, gece söyledi olacak olanı. Dün gece, geceyle söyleştim yine ben. Dün gece, gece söyledi olacak olanı. Dedi bak şu koca dağlar. Adım adım yürüyecek şu kabirlerde. Uyuyanlar dirilecek dedim ah, dedim eyvah. Bize kim yardım edecek dedi Allah, dedi Allah. İllallah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Erkam Radyo'ya kulak veriyorsunuz. Hasbihal programında bu hafta Hamit kardeş konuğumuz. Kendisiyle hoş bir muhabbete doğru yelken açıyoruz, ediyoruz. Evet Hamit abi, biraz da medya sektöründen bahsedebiliriz. Siz özellikle internet web sitelerinde birçok web sitesinin kuruculuğunu ve editörlüğünü yaptınız.
Editörlüğünü yaptım.
Evet. Onlardan belki biraz bahsedebiliriz.
Şimdi dünya genelinde medyada internete doğru bir kayma var. Birçok gazete, dergi, basılı yayınını kapatıp dijital medyaya geçti. Dolayısıyla yükselen bir trend internet medyası dünya genelinde. Fakat Türkiye'de hala gazetelerin ciddi bir şeyi var, baskın hali, hakim durumu. İnternet medyası henüz basılı gazetenin önüne geçemedi Türkiye'de. Bu biraz da Türkiye genelindeki bir muhafazakarlığın mevcut durumu korumak anlamında, muhafazakarlıktan söz ediyorum. Siyasi bir ideoloji olarak değil, mevcut durumu koruma gayretinin sürmesinden kaynaklanıyor. Birçok alanda bu böyle. Fakat ilerleyen süreçte internet medyasının çok daha yaygınlaşacağını, hatta gündeme yön vereceğini tahmin etmek zor değil. Fakat bu bazı sıkıntılar da beraberinde getiriyor. Örneğin bir gazete sabah saatlerinde elimizde oluyor. Fakat arka planında onun bir hazırlanma süreci var. Önceki gün sabahtan akşama kadar insanlar toplantılar yapmışlar, haberler derlemişler, haberlerin nasıl verileceği üzerine konuşmuşlar, tartışmışlar. Çok uzun bir süreçten geçmiş ve minimum hatayla, minimum yanlışla veya üzerinde çok daha düşünülerek, daha ciddi algı operasyonları yapılarak, algı operasyonu ifadesi önemli bence, ortaya konmuş bir ürün gazete. İnternet medyası ise çok daha farklı. Ajanstan gelen haber çok da üzerinde çalışılmadan, olduğu gibi verilerek insanlara sunuluyor. Dolayısıyla Çin'de gelişen bir olay belki de dakikalar içerisinde, hatta saniyeler içerisinde dijital medya aracılığıyla ceplerimize, bilgisayarlarımıza düşmüş oluyor. Medyanın şöyle de bir handikapı var. İnsanlar çok şey öğreniyorlar. Bugün sıradan bir gazete okuyucusu bir günde öğrendiğini, gazete ve internet medyası okuyucusu bir günde öğrendiğini sanırım orta çağdaki bir büyük ve entelektüel bir insan 3-5 ayda öğreniyordu. Yani böyle bir bilgi bombardımanıyla da karşı karşıyayız medya sebebiyle. Dolayısıyla bu konuda da seçici olmak gerekiyor. İnsanların tercihlerini, ilgi alanlarını belirleyerek ona göre bir medya okuması yapması gerekiyor. Bu konuda da son dönemlerde liselerde seçmeli ders olarak konuldu. Fakat henüz yaygınlık kazanmadı. Medya okur yazarlığı önemli bir şey. Bunun yaygınlaştırılması gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarının da eğitimlerine bunu dahil etmesi gerekiyor. Bir dönem Genç Derneği'nde Lütfi Arslan ağabeyin medya okuryazarlığı dersleri yapılıyordu. Yani bu açıdan çok önemli diye düşünüyorum.
Yani şu anda her şey orada yürüyor, sosyal medyada.
Elbette.
İnternette. Bunun da yani editoryal boyutu da var.
Editoryal boyutu henüz yok. Her şey olduğu gibi.
Her şey şu an dağınık. Yani, belki oraya doğru hazırlık yapmamız
tabii,
lazım değil mi?
Olayı doğrulatmadan vergi. Mesela internet siteleri hemen ilk duyduğu şeyleri az önce gazeteler çok daha üzerinde çalışıyorlar, doğrulatıyorlar. Dijital medyada ise gelen haber hiç doğrulatma ihtiyacı hissedilmeden, üzerinde çalışılmadan, o haber işlenmeden olduğu gibi veriliyor. Ve çoğu zaman yanlış haberler alıyoruz internetten.
Özellikle Twitter'dan sürekli birileri ölüyor yani.
Evet.
Var birilerini
öldürüyor. Münir Özkul Allah şifa versin.
Amin.
Herhalde bir 5-6 defa Twitter üzerinden öldü.
Evet kesinlikle.
Birkaç ünlü isim böyle yani.
Beyin ölümü gerçekleşti diyorlardı eskiden. Şimdi Twitter ölümü gerçekleşti denebiliyor.
Evet kesinlikle ve yani bu toplumsal olaylarda da bir anda mesela şu anda şuradayım, şu fotoğraf diye paylaşıyor adam. Halbuki başka ülkedeki başka bir fotoğrafı paylaşıyor.
Öyle.
O anda herkes bir gaza geliyor, ne oluyor orada falan diye. Böyle çok şey yaşanıyor.
Yahut film karesini Arakan'daki kardeşlerimiz katlediliyor şeklinde. Arakan'da gerçekten bir zulüm var. Fakat o film karesindeki gibi değil. Zaten ceset fotoğraflarının paylaşılması ahlaki açıdan doğru değil. Bir kere bunu göz önünde bulundurmak gerek, buna dikkat etmek gerekir. Fakat bir film karesinden alınan çoğu insanın öldürüldüğü ya da üzerine motosiklet geçen bir spor müsabakası, kollarını uzatmışlar. Motosiklet kollarının üzerinden geçiyor. Bu Çin'deki bir spor müsabakası. Onların direncini ölçmek için yapılan bir şey. Arakan'da Müslümanlara bu şekilde zulüm yapılıyor diye sunuluyor. Arakan'da Müslümanlara yönelik bir zulüm var fakat fotoğraflar bu şekilde yanlış aksettirildiği zaman yapılan zulüm bir süre sonra anlatılamıyor. Hani yalancı çoban meselesi vardır ya, kurtlar sürüye saldırdı diye sürekli köye iniyor. Belli bir süre sonra köylüler alışıyorlar, bu yalan söylüyor gene diyorlar. Fakat bir gün gerçekten kurtlar saldırdığı zaman gerekli tepkiyi göstermiyor köylü. Yani bu da belli zulümler, bu zulümler karşısında alışmamızı sağlıyor bu tarz yalan yanlış şeyler.
Bilgi kirliliği oluyor. Sonra kesin doğru değildir o, yanlıştır diyoruz biz de.
Bir de düzeltme de zor oluyor. Mesela bazı şeyler şimdi içeride hocamız var, radyo programı yapıyor.
Bestami Yazgın.
Bestami hocamız. Bir şiiri sürekli cuma günleri mesela gelir, size de geliyordur belki. Ne güzel söylemiş Yunus Emre.
Evet.
Gülü incitme gönül.
Çiçeklerle hoş geçin. Gülü incitme gönül diye başlayan çok güzel bir şiiri var Bestami hocanın. Ne güzel söylemiş Yunus Emre diye. Yunus Emre tabii ki de üstad. O da zaten dedi ki çırağın olan her şey ustanın sayılır dedi. Ama ben mesela bir iki defa düzeltmeye çalıştım.
Birkaç grupta
yazdım ama önüne geçemedik yani.
Yani Mevlana'nın bütün söyledikleri ne hikmetse 140 karakterin altında.
Değil mi?
Sanki Twitter'ın kurulacağını, bir gün Twitter'ın ortaya çıkacağını düşünerek yazmış Mesnevi'yi.
Aynen öyle.
Evet, evet, çok komik hakikaten şeyler paylaşıyor. Özellikle Hazreti Mevlana, Necip Fazıl'la alakalı. Geçenlerde necipfazıl.com var galiba, orada bir... Şunlar Necip Fazıl'ın sözü değildir diye öyle paylaşılmış hep. Hakikaten ben de bazen şaşırdım. Aa değil mi dedim. Çünkü o kadar duymuşuz ki ondan.
Evet.
O sözlerin paylaşıldığını. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Erkam Radyo'dayız. Güzel bir cuma akşamında. Sizlerle birlikte Hasbihal'imiz sürüyor. Bu senenin ilk sezonun ilk açılış programı. Evet. Heyecanlıyız o yüzden. Hamit abimiz bizlerle birlikte sağ olsun geldi programımıza. Evet, tabii medya ayağınız var, gazetecilik ayağınız var. Okumalar yapıyorsunuz, birçok noktada dergide de yazarlık yürütüyorsunuz. Gazetecilikten biraz bahsedip ondan sonra STK'ya doğru belki geçebiliriz. Şu anda da sivil toplumda birçok yerde görev alıyorsunuz. Tabii gazetecilik de şu anda internette yürüyor dediğiniz gibi. Habercilik orada gidiyor.
O şekilde.
Bu bilgi kirliliğinin sebebi de bunun biraz böyle yanlış kullanılması yani, değil mi?
Yani gerekli bilinçli özenin olarak gösterilmemesi, dikkatin gösterilmemesi. Fakat Kur'an-ı Kerim'de önemli bir düstur var. bir birinden duyduğunuz, bir fasıktan duyduğunuz şeyi doğrulatmadan yaymayın diye. Temkinli yaklaşın diye. Şu an mealini tam hatırlayamadım. Öbür taraftan hadis var. Kişiye her söylediğini duyurması günah olarak yeter diyor Peygamber Efendimiz. Yani seçici olmak gerekiyor. Doğrulatamadığımız, teyit ettiremediğimiz haberi vermemek gerekiyor. Fakat bu kurallara kesinlikle riayet edilmiyor. Biraz da ilk biz verelim. Bu çok önemli bir haber. Kesinlikle patlar. Çok duyurulur. İlk biz verirsek daha bir tık alırız. Tık kaygısı, reyting kaygısıyla ne yazık ki önemli hassasiyetlere riayet edilmiyor.
Bunun heyecanıyla anlık. Bilinçli olarak da yapılabiliyor bazen.
Tabii ki bilinçli olarak yapılabiliyor. Yani bir medya kuruluşunda çalışan bir arkadaşımız anlatmıştı. İsimleri saklayayım. Gazetenin genel yayın yönetmeni önlerine gelen fakat doğrulatmadıkları haberi yarın kesinlikle manşetten verelim. Doğruysa çok iyi bir iş çıkarmış oluruz. Yanlışsa iki günde unutulur diyerek o haberin kesinlikle yanlış, yalan olması muhtemel olan haberin manşetten verilmesini sağlıyor.
Sonra ertesi gün küçük bir düzeltme belki yapılıyor.
Bir sonraki gün küçük bir düzeltme. Elimizdeki kaynak yanlış yerden, internetten öğrendik. Fakat yalanlandı diye.
Evet. Günümüzde şu an gazetecilik boyutunu nasıl görüyorsunuz? Yani özellikle canlı yayınlar, işte Twitter, sosyal medyanın olmasıyla. Yani
imkanlar çok gelişti.
Artık herkes gazeteci gibi yani biraz.
Vatandaş gazeteciliği, yurttaş gazeteciliği ifadesi kullanılıyor. Bu bir açıdan hakikaten önemli bir avantaj. Herkes bilgiye çok çabuk bir şekilde ulaşabiliyor. Fakat kirlilik de o oranda artıyor. Yani buna da bir çeki düzen verilmesi, insanların hakikaten dikkatli olması gerekiyor.
Eyvallah.
Bir de şey de var, fırsat avcıları var böyle. Şimdi bu 17 Ağustos'taki depremin ardından bir gazete vardı. İsmi lazım değil. Birkaç gün böyle tekrar deprem gelecek haberleri yapmıştı. Hiç unutmuyorum. İnsanlar böyle yani o depremin şokunu hiçbir şekilde atlatamamışlardı. Günümüzde de yakın zamanda mesela bir dolu hadisesi atlattık. Birçoğumuzun araçlarında ve evlerinde hasarlar oldu. Mesela ben haberlere bakıyorum, Twitter'a şöyle bakıyorum. Yarın dolu geliyor tekrar. Yani işte 70 yılda, 80 yılda bir belki gelen bir hadise birkaç gün içerisinde bu haberlerle bir de insanların canı yanmış.
Evet.
Bir fırsat avcılığına da dönüşüyor sanki bu tarz şeyler.
Evet, çünkü ya da şöyle manşetten soruyu soruyorlar. Yeni bir dolu mu geliyor diye onu ister istemez tıklıyor. Hayır, hava meteoroloji açıkladı. Önümüzdeki 5 gün içerisinde hava güllük güneşlik.
Veya geliyor diyen var mesela. Ya, hava çok kötü, belki dolu gelmiyor ama işte kötü hava şartları geliyor. İnsanlar bakıyorum birkaç gün oluyor böyle arabalara, evet, battaniyelere falan sarıldı öyle tekrar.
Evet, fakat genelde o haberler gelince ben zaten hani yağmaz diyorum. Çünkü onunla haberler gelince genelde...
Yahut korkunç kaza, otomobil şanampole yuvarlandı diye. Fakat bakıyorsunuz Türkiye'den binlerce kilometre ötede küçük bir ülkede otomobil kazası olmuş. Yani bu Türkiye'deki bir okuyucuyu ilgilendirmez. Bu
biraz yanıltıcı haber.
Yanıltıcı haberler bu şekilde çok yapılıyor.
Aslında şey alabiliriz abi, dinleyicilerimize tiyolar alabiliriz değil mi?
Evet.
Nelere tıklamamalıyız hususunda?
O ülkede bu da oldu. Ya böyle bir başlık olabilir mi Allah aşkına?
Kesinlikle. Bunlar tık alma yarışı biraz değil mi? Yani ne kadar tıklanırsa. Ya da
Cumhurbaşkanı açıkladı artık 3 nokta. Yani bunu kısa bir özet şeklinde verin de insanlar şey yapmasın yani... Allah korusun bir insan kalpten giderse onun okuduğunda mesuliyet size ait olacak. Bu başlar.
Bir de işte yani bilgi kirliliği dedik
bilgi ya. Bilgi kirliliği
ya.
Kesinlikle. Yani açtığımızda da hakikaten tıklanmaya değer bir şey olmadığını görmüş oluruz.
İnsanların artık o kadar zamanı yok ki yani. Yok
benim biraz... verdiğim bir seminerde bir tane çocuk, genç kardeşimiz elini kaldırdı. Hocam dedi, ben koyu Galatasaraylıyım. Bir haber sitesinde Galatasaray'da şok ayrılık diye bir haber okudum. Baktım manşette. Hemen tıklama ihtiyacı hissettim. Açtığımda bir de baktım. Bayan voleybol takımındaki oyuncu ayrılmış.
Evet. Yani onu aslında öyle anlamasını istiyorlar.
Yani istiyorlar. Evet, Galatasaray Spor Kulübü, evet, futbol kulübü olarak düşünsün istiyorlar. Ama voleyboldaki bir
belki
sporcu.
Belki binlerce tıkalıyor ama. Veya YouTube'da var mesela bu. YouTube'daki başlıklar.
Evet, kesinlikle.
Bir başlık yazıyor adam. Bir de görüntüyü de koyuyor. Ekran görüntüsü de güzel. Tam aradığım video bu diyorsun, tıklıyorsun. Halbuki alakası
yok. Alakası
şey.
Alakası.
Ve 300 bin, 400 bin tıklanmış mesela.
Evet, bu noktada ilgiyi doğru şekilde çekmenin yöntemi nedir belki? Onu konuşabiliriz.
Ya bu bir ahlak sorunu aslında. Evet. Yani reyting kaygısıyla, tık kaygısıyla hareket ederseniz bu tarz oyunlara tevessül etmek zorundasınız. Ama gerçekten insanlar haberdar olsun ki gazeteciliğin amacı da bu. Gazeteci bilgilendirir, haberdar eder. Bu şekilde hareket ettiğiniz zaman böyle şeylere başvurmak zorunda kalmazsınız.
Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyo'da Hasbihal programını dinliyorsunuz. Hasbihal programının yeni sezonunda ilk programını dinliyorsunuz. Hamit abi bugün konuğumuz. Medya üzerine konuşuyoruz. Bir eser arası verir miyiz?
Olabilir, memnun oluruz.
Eserin ardından tekrar Hamit abiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni.
Erkam Radyo'da Hasbihal programında Yunus Emre'den dizelerle sizlere seslenmiş olduk. Hamit abinin isteğiyle.
Evet, Hamit abi değişik etti. Allah razı olsun abi.
Açmayın. Benim mikrofon açık mıydı ya?
Açık açık. Gayet güzel oldu.
Gayet iyi.
Eyvallah.
Evet, Hamit kardeş konuğumuz. Kendisiyle medya, yeni medyadan bahsediyor aslında. Yeni dediğim aslında yani bayağı bir yıllardır içimizdeyiz.
Yani hakikaten
aslında.
Yeni medya evet, diye yeni adlandırılıyor ama. Zaten. Dijital evet. Medya.
Şimdi biz de tabii gençlere yönelik programlar yapıyoruz hani gençlik şölenleri. Buradan duyurmuş olalım. Haftaya 1-2 Kasım'da Ankara'da olacağız.
2-3.
Yani 2-3 Kasım'da pardon. Perşembe akşamı Ankara'da Türkiye Diyanet Vakfı'nın konferans salonunda Kocatepe'de saat 8'de bir program olacak. Ankaralıları buradan seslenmiş olalım, bekleriz. Onun haricinde gündüzde liseli öğrencilerle buluşacağız. Muradiye Vakfı'nın, Muradiye Eğitim Kurumları'nın. İşte bu şölenlerle ilgili düşünürken artık yani çünkü gençlerin ilgisini 1,5 saat boyunca tutmamız gerekiyor. Şimdi orada bir programımız var ve liseli öğrenciler, üniversiteli öğrenciler belki gelecekler ve bizi izleyecekler 1 saat boyunca, 1,5 saat boyunca. Belki müzik ve stand-up boyutu gençlerin belki biraz daha eksik çeker ama şu konferans boyutuyla ilgili bile geçen gün Lütfü abiyle konuştuk. Lütfü abi de dedi ki yani şimdi artık gençler dedi hani 3 dakikalık videolar izliyor. Onu bile geçiyorlar hani evet. Eğer orada bir atraksiyon yoksa diyor.
Doğru.
Şimdi ben orada nasıl 30 dakika konuşacağım diye Lütfü abi sohbeti de gelen, Lütfü abi dinleyeceğim diye gelen zaten dinler çok güzel bir şekilde. Keyif alır. Ama işte orada o genci yakalamak belki önemli olan. Bu ilgiyi nasıl sağlarız diye bize düşünüyorduk. Yani size de burada bir ara.
Yani son dönemlerde bazı stand-up şeklinde vaazlar veren evet. Çok değerli hocalar çıktı. Numan evet, Alihan evet. Gibi. Yani hakikaten kesinlikle. Çok güzel bir damar yakalamışlar ve gençler ilgi gösteriyorlar. Nasıl yeni medya dediysek aslında yeni vaaz, yeni siyer, yeni tefsir gibi alanlarda bulmak zorundayız. O gençlerin dilini yakalamak zorundayız. Öbür türlü olmuyor. Bir gencin bir konuyu dinleyebileceği maksimum süre ki bu en dikkatli ve en verimli genç için 40 dakika diyorlar ve zaten onun için Milli Eğitim'de dersler 40 dakika ders 10 dakika teneffüs şeklinde düzenlenir orta öğretimde, ortaokul ve liselerde. Yani bunun ötesi de zaten dinletemezsiniz. Fakat son dönemlerde insanlar yeni dijital medyaya, dijital medyadan her şeyi takip ettiği bir dönemde çok farklı bir dil yakalamak zorundasınız. Ya bunun için artık sempozyumlar mı yapılır, oturup düşünülür mü? Ya da bu dili yakalayanlarla istişare edilip yeni bir üslup mu yakalanır? Onu şu an için bilemeyeceğim. Evet.
Yani yeni bir böyle eğitim dili belki değil mi? Öğretim
yani,
dili
oluşturmak. Siyerin de yeniden bu şekilde. Çünkü eskiden biz çocukken bize siyer dersi verilirdi. Kur'an-ı Kerim dersi verilirdi. Bunun gerçekten yeni bir üslupla yeniden bugüne aktarılması gerekiyor. Yani çünkü bizim eskiden dizimizi büküp ya da çok yaşlı değiliz aslında. Yani babalarımızın, dedelerimizin anlattığı gibi medrese usulü dizlerini kırıp 2 saat dinleyebilecekleri bir dönemde değiliz. Ama o mesajın gençlere bugün de verilmesi gerekiyor. Çünkü evrensel ve çağlar üstü bir mesaj. Evet. Bunun dilini yakalamak da üzerimize borç.
Evet, bir yerinden böyle onları yakalamak gerekir. Kesinlikle. Aslında onları yakalayınca biz kendimiz de yakalamış oluyoruz. Biraz
kesinlikle.
Da öyle.
Yani çünkü ben de şu an bir konuşmayı gerçekten 40. dakikadan sonra veya 50. dakikadan sonra dinleyemiyorum.
Evet ya, bizler de öyle. Yani şimdi mesela 1 saatlik bir ara mesela şu telefondan uzak kalmak şu anda günümüzde bilmiyorum uzak bir mesafe. 1 saat evet. Telefona bakmayan var mıdır yani günde mesela?
Yok zaten.
Ben geçen denedim.
Sanmıyorum.
27 cevapsız arama vardı.
Hakikaten insanlar sanki telefon ve sabah uyandığımızda da yastığın altında oluyor zaten. Evet. Elimizi yüzümüzü yıkamadan çoğu zaman evet. Telefona bakmış oluyoruz gece ne olmuş vesaire diye.
Yani işte o telefondan en uzak kaldığımız yer uyku muhtemelen. Uyku. İşte böyle uçağa falan binersek o tarz böyle şeyler telefonun çalışmadığı veya böyle biz yazın kısmet olduğu birçok kamp alanında program yaptık.
Evet kamp alanları.
Orada telefon çekmiyordu. Bazen 2-3 gün telefonsuz kaldığımız oldu. Hakikaten yaşamı aslında çok yaşanılabilen bir tecrübe bundan 10 sene önce ama şu anda yani o bir tecrübe yaşanılabilir bir tecrübe olarak bakılıyor mesela 2-3 gün orada telefonsuz kalmak şu anda iyi bir tecrübe yani aslında ya, değil mi? Yapmadığınız bir şey böyle.
Yapmak lazım. Ya neden bir de biliyor musun? Çünkü biz diğer alışkanlıklarımızı hep bitirdik artık. Hı-hı. Ev telefonu çoğu kimsenin kalmıyor, evinde yok evet. Gibi. İş yeri telefonu, ev telefonu.
Ziyaretler de bitti.
Ziyaretler bitti. Mektuplaşma zaten yok.
Mektuplaşma zaten kalmadı.
Yani o yüzden tek her şeyi buna bağladık biz. Mailler.
Mailler de bitti şu an. Mail artık bitti. WhatsApp
var. Evet.
Mail
evet.
Bile eski kaldı.
Mail yani. Bile eski kaldı ki mektup çok kesinlikle. Çok daha eski. ben mektup yazmadım hiç diye biliyorum.
Ben yazdım abi. Yani. Ben Erzurum'da memlekede birkaç mektup yazmıştım. Tecrübe edinmek için.
O da deneyseldir yani.
Ya işte yaşımız küçüktü. Babamız birazcık zorladı. Hadi bakalım mektup yaz falan. Cevabı da gelmişti. Çok değişik bir bekleme sürecine giriyor insan böyle. O cevap gelecek mi? İşte eve postacıyı gördüğün zaman sana mı geliyor? Beklentisi.
Şimdi postacılar artık sadece kredi kartı ekstrelerini ve faturaları getiriyorlar ya da icra kağıdı getiriyorlar. Yani hani eskiden bak postacı geliyor diye şarkılar söylenirdi.
Şimdi
bugün
abi,
postacı
aman,
gördüm
abi.
Aman gelmesin icra mı geliyor falan diye.
Yoksa kredi kartı ekstresi mi? Ya da Çin'den siparişler getiriyorlar abi.
Aa evet.
Ali Baba'dan falan.
Evet yani hep söyleniyor yani dünya artık küçük bir köy oldu yani. Evet. Hakikaten her şeye ulaşabiliyoruz. Buradan mesela benim öğrencilerim işte sipariş veriyor gitarla ilgili bir şey. Hocam aldım bunu diyor. İşte çok ucuz bir rakama aldımış mesela. Burada alsa mesela çok pahalı. O şekilde hakikaten küçüldü dünya.
Yani velhasılı kelam abi, gençlerle hakikaten ciddi bir iletişim sorunumuz var. Ben bunun bir örneğini Yusuf'a da anlatmıştım. Yakın zamanda Ney dersinde öğrencilerimle yaşadım. Lise talebeleri. Itri'yi biliyor musunuz dedim. Hani hepsi neyi tercih edip geldiler ya buraya. Itri, evet. Dede Efendi, Itri işte biliyor musunuz? Salat-ı Ümmiye okuyor musunuz vesaire? Okuyoruz hepimiz. İşte onun bestekardır falan böyle baktılar. Baktım birazcık zaman dilimini daraltayım dedim. Barış Manço falan, işte Cem Karaca. Herkes böyle bakıyor. Yok hocam biz Kore müzikleri dinliyoruz. Hani artık İngilizce şarkıları da geçtik abi. Biz Kore müzikleri dinliyoruz dedi. Ya ben ki kendimi böyle o çocuklarla aramızda böyle teknolojiyi kullanıyoruz vesaire yapıyoruz ya. Aramızda böyle fazla uçurum yoktur diye düşünen ben. Kore müzikleri o dinlediği şarkılardan biraz bahsettiklerinde böyle hakikaten büyük uçurum varmış aramızda dedim.
Yok
yani.
Öyle aynı teknolojiyi kullanıyoruz ama aynı frekansı yakalayamıyoruz.
Değil, evet frekanslarımızın farklı olduğunu özellikle o liseye yeni başlayan çocuklarla gördüm. Bir senkron sorunumuz var dediğiniz gibi bu. Sohbetlerde mesela nasıl oturttuysak bunu diğer alanlarda da bunu yaymamız gerekiyor.
Evet.
Evet burada hem de şu da var yani yetişen gençlerin de biraz hani zevk seviyeleri dediğimiz şey düşüyor. Yani mesela diyelim dinlediği müzik kalitesi. Baktığımız zaman şu anda mesela 10 sene önce popüler olan müziklerin de belki çok iyi değildi ama bugüne göre baktığımız zaman daha iyiydi ya diyoruz. Mesela,
neyle muhatap oluyorsa onunla ilgileniyor. Bugün Türk sanat musikisi veren radyo neredeyse hiç yok. Ben bilmiyorum. Yani
TRT Name.
TRT Name vardır ama o da belli saatlerde farklı şarkılar şey yapıyor. Onunla belli saatlerde. Yani bir 5-6 sene öncesine kadar da sadece sanat musikisi veren radyolarımız vardı. Yahut sadece tasavvuf müziği veren radyolarımız vardı. Ve radyo dinleme alışkanlığımız vardı.
Evet.
Şimdi artık YouTube var sadece müzik dinleme kanalı olarak.
Veya müzik işte siteleri var.
Ya da müzik siteleri var o şekilde.
Evet. Biraz işte bu kültür de biraz böyle arabeske doğru. Yine arabesk rap diye bir şey var mesela şimdi. Biraz o şok çok revaçta şu anda gençler arasında. Yani böyle işte son dönemdeki şarkıları bilirsiniz işte meşhur olanlar. Yani buna baktığımız zaman da hakikaten ilginç bir yere doğru gidiyor. Yani gençlerde yani kalite algısı da düşmüş.
Ya bir sentez oluşturmak, evet. Gelenekle moderni sentezlemek iyidir bazen. Evet. Fakat bazen de çok ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Hı. Eski değerlerimizi tamamen yok edebiliyor.
Evet.
Bunun da bir şekilde çözümünü bulmak ve o değerleri gerçekten günümüze yansıtmak, getirmek, taşımak gerekiyor.
Evet, bu kültür sanat boyutundan baktığımız zaman nasıl görüyorsunuz bunu veya nasıl bir çözüm belki yapabiliriz?
Yani kültür sanat dendiğinde bugün artık gazetelerin kültür sanat sayfalarında sinema ağırlıklı. Tiyatro zaten öldü gibi bilmiyorum. En son ne zaman gittiniz siz? Ben herhalde bir 8 sene falan önce bir gitmiştim. 10 sene önce Trendeki Derviş diye bir tiyatro gelmişti şehir tiyatrolarına. Ona gitmek istemiştim, bilet bulamamıştım.
Genelde şu anda da öyle yani biraz bilet hani kaliteli oyunlar hakikaten bilet bulmakta zorluk çekilebiliyor.
Eski Kültür Bakanımız, evet. Nabi Avcı'nın tercüme ettiği bir oyundu. Hı-hı. Şehir tiyatrolarında oynuyordu. Çok istediğim halde ona gidememiştim.
Biz Yusuf tabii gidiyor. Yusuf'un tiyatro kültürü var. Ama ben Yusuf'la beraber Necip Fazıl'ın bir oyununa gitmiştim.
Evet. Şey mi? Reis Bey'e mi gittik en son?
Yok. Onu burada tartışmalıyım. Şey
bir adam ya.
Evet, bir adam,
adam ya. Tamam.
Bir adam yaratmaya gitmiştik.
Şu an Şehit Tiyatro'nda Reis Bey oynuyor. Onu tavsiye ederim Hamit abi. Yani güzel şeyler de oluyor tabii. Yani onda çok
elbette
şey
güzel
lazım.
Şeyler oluyor.
Ama hakikaten
gençlere
zaman
ulaşması konusunda yine sıkıntı var. Yani mesela ben şehir tiyatrolarında Reis Bey'in oynadığını şimdi öğrendim. Bunu bence bütün liselerin, lise gençlerinin öğrenip bir şekilde gruplar halinde tiyatroya götürülmesi gerekiyor. Çünkü hakikaten Reis Bey, ben kitabını okudum, filmini de izledim. Mesut Uçakan'ın yaptığı çok güzel bir filmdi. Müzikleri de çok güzeldi filmin. Yani çok önemli bir eser. Tiyatroya yansıtılmış olması, yeniden tiyatroda düzenlenmiş olması da bence güzel. Liselilerin gruplar halinde götürülmesi gerektiğini düşünüyorum.
Kesinlikle.
Öbür türlü aynı zamanda yine kültürden söz ederken eski değerlerimiz, masallarımız, Karagöz, Hacivat, Tuluat tarzı değerlerimiz de artık bugün hiç bilinmiyor. Bugün çocuklar mesela masal dinlemiyorlar. Eskiden büyüklerimiz, anneannelerimiz, ninelerimiz bize masal anlatırdı.
Evet. Şimdi YouTube'dan şarkı açıyoruz abi.
Evet. Yani o masal kültürünü hakikaten yeniden kazandırmak gerekiyor.
Kırmızı
kültür
balık.
Sanat, kültür sanat burada başlıyor. Ve çocukların hayal gücü de çok genişliyor.
Evet.
Masal dinleyen çocuklar.
Ninniler ve masallar abi.
Evet, kesinlikle. Yani bu değerleri gene gün yüzüne çıkarmak gerekiyor. Bu kolay bir şey. Yani çocuklarla konuştuğum zaman, çocuklara masal anlattığım zaman hakikaten ilgilerini çekebiliyoruz. Fakat ne yazık ki bu tarz şeyler, bir arz yok. Talep olursa, arz olursa talep olur. Ama arz yok ne yazık ki.
Var da çok düşük. İşte.
Çok düşük.
Ya yani, ve mesela medyanın etkisi önemli. Yani. Bir arz var ama onu duyuracak bir kültür sayfası yok.
Evet.
Veya onu haber yapacak bir web sitesi yok. Mesela veriyorum. Var yoksa mesela Ziyafet Sofrası tiyatro yapıyor.
Evet. Bizim, külliyen.
Tiyatro külliyen. Ziyafet Sofrası diye bir oyun yapıyor. Ama kim biliyor? Bir camianın dışında kim biliyor mesela onların yaptığı bu oyun?
Evet, öyle de bir sıkıntı var ne yazık ki. Medyanın ilgi gösterme. Yani çünkü az önce medyadan bahsettik. Tık getirecek,
evet,
okutulacak şeylerden şeylere ilgi gösteriyor medya. Ne yazık ki bu tarz şeylerle pek ilgilenmiyor. Hatta ilk krizde mesela gazetelerin gözden çıkaracağı ilk sayfa kültür sanat sayfasıdır. Bu da bizim kültür sanata ne kadar önem verdiğimizi gösterir.
Evet.
Bir gazete ekonomik krize girdiği zaman ilk işten atılacaklar kültür sanat bölümünün çalışanlarıdır.
En son da spor sayfası falandır herhalde, değil mi?
Evet.
En çok
yani kültür sanat sayfası bugün zaten birçok gazetede yok.
Evet.
Olanlarda da işte yangında ilk atılacaklar, gözden çıkarılacaklar.
Eyvallah abi. Allah razı olsun.
Evet, Erkam Radyo'da Hasbihal programındayız. Artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Güzel bir cuma akşamıydı. Hamit abiye teşekkür ediyoruz tekrar. Bize
ben
birlikte oldu.
Allah razı olsun.
Kültür sanattan bahsettik, medyadan bahsettik.
İletişimden
bahsettik. Birçok konuya değinmeye çalıştık. Şu anda bir de STK boyutunuz var. Belki biraz da oraya girip böyle çıkabiliriz hafiften.
Eyvallah. STK için Batı'da üçüncü sektör deniyor. Yani ne de ekonomide iki sektör vardır. Bir devlet sektörü, bir de özel sektör. STK'lar için üçüncü sektör deniyor.
Kar amacı
yani,
gütmüyor.
Kar amacı gütmüyor. Ayrıca devletin girmeyeceği alanlarda şirketlerin de özel sektörün de maddi kaygılarla girmeyeceği alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Bizde son yıllarda hakikaten sivil toplum çok önemli bir yere geldi. Vakıflarımız, derneklerimiz çok gelişmeler kaydetti. Daha önce 3 kişiyle 5 kişiyle yapılan faaliyetler bugün çok ciddi ekiplerle yapılıyor. Sadece gençlik alanında faaliyet gösteren en az 20 STK adı sayabilirim burada ve hepsi de gerçekten güzel faaliyetler yapıyorlar. İyi işler çıkarıyorlar. Fakat şöyle bir sorunumuz var. İktidarın biraz yani çok iktidarla entegre olarak çalışıyor STK'larımız ya da devletle. Bu belli bir süre sonra zararlı olabiliyor, çeşitli sıkıntılara yol açabiliyor. Farklı iktidar değişikliklerinde farklı alana kayma ve sıkıntı yaşama ihtimali var. Dolayısıyla yapılacak faaliyetlerde kesinlikle iktidarın nimetlerinden faydalanma gibi bir lükse kapılmamaları gerekiyor. meyletmemeleri gerekiyor. Yani sivil toplum adı üzerinde gönüllü insanların kendi paralarıyla, kendi çabalarıyla ortaya koydukları bir emeğin sonucu. Bu hele Allah rızası için yapıldığında kesinlikle sadece kendi imkanlarıyla ve çabalarıyla yapılması gerekiyor. Dolayısıyla devlet imkanları kullanılarak ben sivil toplum faaliyetinin yapılmayacağını düşünüyorum. Belki yanılıyor olabilirim ama yani belli projelerde elbette. Evet.
Yani sivil toplum biraz kendi kaynağını oluşturmalı.
Kendi kaynağını oluşturması gerekiyor.
Yani eskiden de aslında öyleydi elbette. Vakıf kültürü. Hani kendi
belli projelerde gene devlet destekli projeler yürütülür, faaliyetler yapılır. Fakat bu belli bir yerden sonra sadece devletin gösterdiği alanlara kanalize olursa yanlış oluyor. Ve şu an için bazı vakıfların, bazı derneklerin oraya doğru gittiğini görüyoruz.
Yani sanki hani devlet destek vermesi bitecek gibi değil mi?
Bitecek o gibi, evet.
Maalesef.
Yani sezonluk STK gibi. Bugün devletten destek alıyor, faaliyet gösteriyor ama yarın öbür gün devlet bu desteği çektiğinde bitecek gibi.
Evet.
İktidarın
birazcık,
iktidarın yanında veya karşısında olmak gerekmiyor. Yani herhangi bir iktidardan söz ediyorum. Bugünkü iktidar veya dün olan iktidarlardan değil. Herhangi bir genel olarak iktidardan söz ediyorum. İktidarın yanında veya karşısında olmak yerine uzağında olmak gerekiyor. Ne yanında ne karşısında.
Evet. Eyvallah. Güzel bir mesaj olmuş oldu. Eyvallah. Evet, son cümlelere doğru gelmiş olduk. Buradan aslında farklı bir kapı da açılabilirdi. Belki konuşabilirdik biraz daha uzun ama yani, süremizin sonuna gelmiş olduk.
Belki bir ikinci program diyelim.
Evet. Biz böyle gelen konuğumuzu ikinci sözünü alıyoruz genelde.
İnşallah tabii. Hayırlısıyla.
İnşallah evet. İlerleyen haftalarda tekrar bekleriz programımızı.
Hamit abi çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Neler söylemek istersiniz programın kapanış konuşması olarak?
Erkam Radyo'ya daha önce de gelmiştim farklı programlarda. Hasbihal programına ilk defa gelmiş oldum. Değerli dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Sabırla dinledikleri için Allah razı olsun. Hayırlı geceler diliyorum.
Allah razı olsun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz stüdyolarımıza. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, gönüllerin frekansı Erkam Radyomuzda Hasbihal programımıza kulak verdiniz. Bizleri dinlediniz. Sizlerin araçlarınıza ve evlerinize konuk olduk. Haftaya inşallah yeni bir programda, yeni bir konukla buluşmak umudu, ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.